Evet, konumuz dünyaya hakim olan, dünyaya hükmeden şu anda yani zamanımızı dünyaya hükmeden örgütler. Yeni dünya düzeni aslen kendi zaten konumuz değil çünkü biz İbn-i Haldun mukaddemesini işliyoruz. Ama bu özellikle işte İsrail'in Gazze'ye saldırması ve onun akabinde meydana gelmiş olan işte olaylar, hadiseler, bunların anlaşılması açısından ve artı şu günlerde artık çokça ortaya çıkan zahiri çok iyi görünüp çok yüksek mertebelerde bulunan, çok zengin olan, isi atları çok muteber ve muhterem olan kişilerin çok rezil, çok alçak, çok şerefsiz insanlar olduğu ortaya çıkması. İnsan kendisine şöyle bir soru sorabilir. Yani bu burada yani nasıl bu ancak nasıl ne olabilir? İşte bir çoğunu nasıl cevap veriyorlar? Diyorlar ki bu komplodur. Bunlar komplo. Bunlar gerçekten uzak şeyler. Bu olamaz. Nasıl yani bir milyarder şeye ihtiyacı mı var? İşte mesela şimdi Amerika'da ortaya çıkmış olan bu Jeffrey Epstein meselesi. Yani bir milyarderin ve o milyarderin çevresinde olan bütün o siyasiler ve bütün o yani para zenginleri, trust sahipleri, kocaman kocaman şirketlerin yani sahipleri, bunlar yani cinsel ihtiyaçlarını gidermek için zengin insanların her türlü giderebilirler. Böyle pedofili vesaire şeyler işte ada kurulmuş, adada işte küçük küçük kız çocukları, erkek çocukları sağdan soldan kaçırılmış ve orada böyle şeyler yaptırılması o gerçek dışı şeyler olur ancak. Veyahut da aynı kişilerin çocuk kurbanları yapmaları, bebek kurbanları vermeleri, aynı kişilerin işte yani bir çok yani ölümler vesaire, savaşlara sebebiyet vermiş olmaları vesaire vesaire. Yani bunlar inanılacak olan şeyler değildir. Bunlar olsa olsa komplo teorileridir. Bu insanları kötülemek için, itibarsızlaştırmak için uydurulmuş olan şeylerdir diye cevap veriyor insanlığın ekseri hala. Hala. Dolayısıyla yani bizim şimdi bunlar yeni yeni çıkıyor. Bunlar daha da çıkacaktır. Yani bu önümüzdeki zamanda çok daha fazla böyle şeyler ortaya çıkacaktır. Özellikle Yahudilerle alakalı. Çünkü belli şu anda kendi içlerinde yine bir yani bir güç çatışması var. Dolayısıyla bu yani Amerika'yı kontrol altına almış olan bu Yahudi lobisi şu anda anlaşılan yani biraz sıkıntı çekiyor. Yani bir şekilde yani İsrail Devleti'nin yıkılışına doğru artık fiilen zahirde de alametler net şekilde ortaya çıkmaya başladı. Allah'a da olsun. Yani en mühim olan aslında bizim buraya gelişimizin sebebi neydi? Yani şu konuya gelmemizin sebebi. Çünkü zatında aslında bizim için çok böyle işlenilmesi gereken bir konu değil illa da. Tamam, evet bilinmesi lazım çünkü düşmanını tanıman lazım. Asıl hakiki düşman bunlar. Yani hakiki düşmanı senin bunu maalesef biz Müslümanlar da hep çok unutabiliyoruz. Bilmemize rağmen. Ama bilmemize rağmen çok ihmalkar davranabilip bunu hafife alabiliriz ve unutabiliyoruz hatta. Bizim düşmanımız iblistir. İblis. Ve iblisin taifesi, iblisin çetesi. Dolayısıyla bizim savaşımız sadece şu, yani şu alem boyutlar yani şu boyutun dahilinde değil bilakis işte onun boyutunda da bir ve onun boyutundan da bir saldırı var bizim boyutumuza yönelik. Bunu işte maalesef yani Müslümanlar da bazen veyahut da çoğu zaman unutabiliyorlar. Dolayısıyla sadece çok rasyonalist bir şekilde, akılcı bir şekilde sadece gözle gördüklerime inanırım mantığıyla sadece karşısında duran düşmanı kabul ediyor. Ama o düşmanın arkasında duran gücü, onu o hale getirmiş olan ve onu yönlendiren, onu idare edeni onu unutabiliyor. Dolayısıyla tabii ki yani bu kendi zatında da önemli olan bir konu ama bizim için yani bu Yani ders edilecek bir konu değil aslında. Yani illa da ders edilecek bir konu değil. Ama dediğim gibi özellikle bu Gazze meselesinde çıkış noktası oydu. Yani nasıl olur da bir Birleşik Milletler varken, bir NATO varken, bütün bu uluslararası işte insan hakları kuruluşları varken vesaire vesaire. Bütün bu şey bunlar varken nasıl olur da bu kadar sınırsız bir savaş verilebilir? Bir halk bütün dünyanın gözü önünde yok edilmeye çalışılabilir. İnsan bunu anlamayabilir ama senin arkasında olan yapıyı anlarsan görürsün, o zaman bilakis yani bunun böyle işlemesi gerektiğini, onlar açısından böyle işlemesi gerektiğini anlarsın. Ha, dolayısıyla da sen de kendi yani karşı stratejini ona göre belirlersin ve ona göre de adımlar atarsın. Elmuhim konumuz yani bundan ötürü buraya geldi. Son bunu çok fazla uzatmak da istemiyorum işin gerçeği çünkü çok fazla büyük bir konu. Yani birçok tarafları var. Yani haftalarımızı, aylarımızı bu konuya versek yine de bir sonuca varmamız yani çok güç olur. Dolayısıyla bunu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Yani aslında bir iki üç bilemedin dört yani derste bu işi bitirmek istiyorum. Dolayısıyla daha ziyade bu böyle çok muhtasar ve yüzeysel olacak. Ayrıntılarını isteyenler, merak edenler artık yani kaynaklarından kendileri okuyabilirler. Birkaç kitap kaynak olarak tavsiye okumanızı tavsiye edebileceğim kitaplar var. Tabi burada Türkçe'ye tercüme edilmiş olan kitaplar yani çok fazla değil. Türkler tarafından telif edilmiş olan kitaplar var. Ve güzel yani iyi araştırılmış vesaire kitaplar var. Ama bunların birçoğu PDF'si olarak yani internette ulaşılması mümkün değil. Ama var olan kaynaklardan da yeterince bilgi edinebiliyor. Dolayısıyla dediğim gibi merak edenler kendileri o kitaplardan da tafsilatını, teferruatını okuyabilirler. Çünkü çok fazla bilgi var. Tamam yani bu konuda çok fazla bilgi var. Hani bu bir komplo teorisi değil yani. Tamam komplo teorisi nedir? Senin yani varsayımsal bilgilerden yola çıkarak bir neticeye varman, bir çözüme gitmen. Varsayımlar. Bu komplo dersin. Ama bunlar varsayımlardan edinmiş olan bilgiler neticeler değil. Bunlar bilakis ispat edilmiş, yani sabit olan, kanıtlanmış olan, bizzat yani kendilerinden de verilmiş olan veriler. Bu da insana çok garip gelebilir. Yani nasıl yani kendileri bu bilgileri veriyorlar. Yani bu araştırıcılar bu neticelere varmışlar. Araştırmaların neticesine varmışlar. Bir taraftan ama diğer taraftan da kendileri de bu bilgileri zaten paylaşıyorlar. Tam ortaya koyuyorlar. Bunun için yani işledikleri sistemi biraz anlamak lazım. Belki bir derse de hususen ona ayırırız. Yani bu yapı nasıl bir felsefe üzere çalışıyor. Çünkü onu anladığın zaman o zaman birçok davranışlarını da anlayabiliyorsun. El mühim dedik yani birincisi bu şu anda dünyayı yöneten fiilen öyle bunu inşallah yani bu aslen size şey edecektim ama işte dediğim gibi konu çok geniş olduğu için onu gelecek derse bıraktım. Yani bu siz de kendiniz çok basit bir araştırma yaparsanız internette o zaman siz de aynı neticelere ulaşırsınız çok rahat bir şekilde, çok kolay bir şekilde göreceksiniz ki bütün şu anda dünyaya hakim olan örgütlerin yani bu nedir? Birleşik Milletler'dir, işte NATO'dur, işte bu Avrupa Birliği'dir vesaire. Bütün bu örgütlerin bakacaksınız ki hepsi aslen 3 grupta toplanıyor. Bunlar geçen derste bunları konu ettik. İşte bu bir KFR grubu, bu Council on Foreign Relations'teki CFR Dışişleri Komisyonu diyorlar Türkçesiyle. Dışişleri Komisyonu olan örgüt. İki Bilderberg toplantılarına katılanlar. Üç de Trilateral Komisyon dedikleri. Bu yine bir sözde iktisadi bir grup yani. Ama bu üç grup bunlar hepsi aslen aynı grupta toplanıyor. Bu CFR grubunda toplanıyor. CFR'de aslen nedir? İşte hepsi aynı adamlar. Yani bütün bu gruplar hepsi aynı adamların oluşturduğu gruplar. Yani hepsi bir taraf. Mesela bunların hem yani siyasette şu zamanda mesela bunların üye listeleri de açıklanmış, internette paylaşılmış. Yani bu bütün bu grupların, bu örgütlerin üyeleri kimlerdir? O üyelerine bir baktığınız zaman bunlar hepsi bir aynı kişilerdir. İkincisi siyasette yani önde olan işte devlet başkanları, ne bileyim dışişleri başkanları, içişleri başkanı, iktisat vesaire, yani bu alanlarda sanayi tabii savunma bakanları vesaire, o bakanlıklarda görevli olanlar, sonra sanayi savunma sanayisinde ve bütün yani bu sanayi birimlerinde görevli olanlar artı yani bu bir yani siyaset dünyası, iki ticaret dünyası, sonra üç işte askeri savunma sanayi denilen ama daha ziyade saldıran bu taraf artı eğitim. Yani bakıyorsunuz bütün yani bu örgütlerde görev almış olan insanlar, bunlar dünyayı şu anda muteber ve büyük kabul edilen üniversitelerde, Harvard gibi, Oxford vesaire gibi üniversitelerde profesörlerdir. Buradan yani bu üniversitelerdeki işte talebeleri yöneltiyorlar. İşte bunlar hepsi aynı zamanda think tanklerde, aynı zamanda düşünce kuruluşları bu üniversiteler. Dolayısıyla sürekli fikir üretiyorlar. Artı işte bu düşünce örgütleri, düşünce kuruluşları üzerinden yine bu işte STK'ların bu ne diyorlar, sivil toplum örgütleri üzerinden çok ciddi çalışmaları var. Hepsi bir şekilde incelediğin zaman, baktığın zaman hepsi bir şekilde hepsi aynı tarafa gidiyor. Hepsi aynı tarafa bağlanıyor. Artı tabii unutmamız gereken medya. Ve medyada hepsi bunların elinde. Tamam, bunu çok basit bir araştırma yaptığın zaman hepsi işte şey grubu, bu üç grupta, Trilateral Komisyon'da, Bilderberg'de ve CFR'de nasıl toplandığını çok kolay bir şekilde sadece yazdığın zaman medya, Google'e yaz, sana Google bile veriyor. Artı ticaret dünyası da, bunu da incelediğinde baktığın zaman bu da çok kolay bir şekilde ulaşabileceğin bir netice. Bütün ticaret dünyası şu anda diyebilirsin ki yani, tabi ticaret dünyasından bahsettiğimizde yani hususen Batı alemi ve Asya. Tam Batı ve Asya. Ve bu Batı dünyası ve Asya'nın altında yer alan, mesela Arap dünyası gibi vesaire. Tamam yani. Batı dünyası, Batı dünyasının altında yer alan, yani işte Arap dünyası gibi ve Asya ve Asya'nın altında yer alan işte orada ufak tefek devletler. Bunun dışında kalan bazıları var ama bunlar zaten dışında kaldıkları için de yani güç sahibi değiller. Hiçbir surette de yani temsil edilmiyorlar. Bunlar da genelde 3 şirkette toplanıyor. Bütün ticaret, dünyada dönen bütün ticaret 3 şirkete toplanıyor. Bunun başında BlackRock diye bir finans şirketi vardır. İkincisi Vanguard'dır. 3 de Street State mi? Öyle bir state bir şey var. Üçüncü bir şirket. Bunları da şey edin, Google'a yazın, size verecekler. Google size dahi veriyor yani. Ve bu 3 şirket yine her biri kendisinde hissedardır. Yani bütün 3 şirkette yine bir yerde, bir tarafta toplanıyor. Hepsinde de daima aynı aileleri görürsün. Bütün bu şirket, yani bütün bu finans şirketlerin, yani şimdi bu BlackRock ve işte bu başı çeken şirketler olsun ve onun altında olan işte yine büyük trustlar, işte şeyler, ticaret kurumları olsun veyahut da yani işte diğer örgütler, yani bu ne diyorlar, foundations, bu vakıflar vesaire, baktığın zaman hepsi yine ya Rothschild'ler vardır, Rockefeller'ler vardır, Clinton'ler vardır, Bush'lar vardır, işte Astor'lar vardır vesaire, hep aynı aileler. Tamam, bunları hepsi yani şu da yani bu bunları yani şu açıdan baktığın zaman şunu da görüyorsun. Yani tarihsel bir kıyaslama yaptığın zaman bu bahsi görüyorsun. Bundan çünkü bir geçmişi var. İnşallah bugün biraz geçmişinden bahsedeceğiz. Yani bunların geçmişine baktığın zaman göreceksin ki yani bu yapı diyelim, bu bir dünya hakimiyetine doğru çalışıyor tarihte. Dünya hakimini ele geçirmeye çalışıyor. Ele geçirememiş ama ele geçirmeye çalışmış. Bunu özellikle nereden biliyorsun? Birincisi çünkü güç alanları çok geniş olmamış. Evet, güçlü olmuşlar ve çok etkili olmuşlar ama bütün dünya küresel bir güç olamamışlar. Bir, yani geçmişte. İkincisi, çok zamanda başka işte dünya hakimiyetini murad eden ve onun peşine koşanlar tarafından da zayıflatılmışlar en azından diyelim. Yani yok edilememişler, yok edilmemişler ama zayıflatılmışlar. Bu ister zamanında yani Vatikan işte Roma Kilisesi olsun, eski zaman, eski dönem yani Orta Çağ denilen hani bu miladi tarihle baktığımızda Orta Çağ'da Roma Kilisesi olsun veyahut da ondan sonra işte başka taraflarda bu yani bu iblisi, bu şeytani yapıyı zayıflatabilmişler. Ama bugün baktığın zaman, bugün bu yapı her yerde. Siyasete de yön veriyor. Savaşlara yani silahlı bütün faaliyetlere de yön veriyor. Ticarete de yön veriyor. İnsanın fikirlerine yön veriyor. Medya ellerinde, eğitim ellerinde yani bütün alanlara sızmışlar ve bütün alanları yönetiyorlar. Oysa bu ne gösteriyor? Zamanımızda artık hakikaten dünya hakimiyetine ulaşmışlar. Dolayısıyla yani küresel bir yani bir hakimiyete ulaştıklarından ötürü artık yavaş yavaş kendi iç hesaplaşmaları vesaire artık yani o hani dışa doğru hesaplaşmaları süreci bitti. Artık kendi içlerinde çünkü bu da bir yani bir gerçek bu evet tek bir yapı ama kendi içerisinde farklı tarafları var. Dolayısıyla bu farklı birbirine muhalif olan taraflar arasında da hep çekişmeler oluyor ama şu anda yani artık gerçekten güç mücadelesi kendi içlerinde. Tabii güç müdahalesi dönüyor. Dolayısıyla işte böyle şeyler muhtemelen kendi aralarında şu anda olan şeyler mesela yani önümüzdeki zamanları muhtemelen daha da çok çoğalacaktır. Evet. Şimdi bir son derste dedik ki bu işi başında iblis var. Tam iblis var. İblis ve yakın yardımcıları yine kendi hem cinsinden olan yakın yardımcıları var. İblis ve işte kadim bazı şeytanlar. Bunlar yani bu yapının merkezini oluşturuyor. Bu merkezin etrafında çok yakın yine kendilerine yakın bir çember, bir iç çemberden bahsederler. İç çember. Bu iç çember kimisi 10 olarak, kimisi 13 olarak addeder. Bunlar yani bu asıl yani yönetim merkezine en yakın olan insanlardan oluşan çember. İşte bu yani işte bu bir bu Merovingian krallığı hanedanı denilen hanedanlık. Artı işte bu Rothschild'ler, Rockefeller'ler vesaire. Bunlar bu birinci iç çember denilen. Bu inşallah belki ileriki yani gelecek derste belki bu özellikle bu öne çıkan ailelerden bahsederiz. Bunlar bu iç çemberdir. Bir de bir dış çemberden bahsedilir. Bunlar daha ziyade uşaklar. Yani kullandıkları işte kendi meramlarına, hedeflerine ulaşabilmek için istihdam ettikleri Clinton gibi, Bush gibi yani uşaklar. Bunlar da dış çember oluşturuyor. Bu dış çemberin sayısı oldukça fazla. Tam bu artık yani dış çembere kim giriyor? Herkes giriyor yani. Bu ta şeyden yani de işte bir Bush gibi bir adam, Clinton gibi bir adamdan al veyahut da şey gibi işte ne bu Soros var ne bileyim Bill Gates gibi vesaire gibi adamlardan al. Ta ki yani o en çapulcuları olan satanistlere kadar gidiyor. Tam bu siyah ve işte Her tarafı piercingli ve işte kedi kurban eden o satanistlere kadar gidiyor. O dış çember. Tamam, onlar yani istihdam ettikleri yani taraf. Ha şimdi burada işte o nasıl şimdi bu çalışmayı yürütüyorlar dedik, gizli yürütüyorlar. Gizli, bu zaten en çok yani kafa karıştıran ve insanların inkarını sağlayan en etkili vasıf bu yani bu yapının. Gizli çalışması. Ha, onu son derste biraz izah etmeye çalıştım. Yani bu niye gizli olması gerekiyor? Dedik ki birincisi çünkü asıl itibariyle şeytanın, iblisin böyle bir hakimiyet çalışması, tamam yani dünya hakimiyetini ele geçirmesi, bu ancak insanın üzerinden olması mümkün. Tamam, bu insanın üzerinden, çünkü bu dünya alemi. İblisin alemi ise kendisine göre, yani kendisinin yaratıldığı ve var edildiği ve yaşamak için işte uygun vasıflarla yaratıldığı bir alemde yaşıyor iblis ve taifesi. Onun alemiyle bu alem ikisi farklı alemlerdir. Tam zamanında Allah Subhanahu ve Teala bu konuda bize çok fazla bilgi verilmemiş ve gelen bilgiler de genelde İsrailiyattan gelen bilgilerdir. Dolayısıyla biz bunları, yani eğer İslam bizim şeriatımıza muhalif olmadığı sürece yani kabul ederiz. Ama birçoğu da tabii ki yani şer'an men edilmiş ve nehyedilmiş olan şeyler olduğu için onları kabul etmiyoruz. Ama genelde bu bilgiler İsrailiyete dayanıyor. Yoksa biz kendi kaynaklarımızda yani Adem'in aleyhissalatü vesselamın yeryüzüne indirildiğinden evvelki süreç, dünya durumu kendi kaynaklarımızda çok fazla ya da çok az bize bildirilmiş. Dolayısıyla bu durum genelde işte dediğim gibi ya İsrailiyattan alınmadır ve İsrailiyat da sadece Yahudilerin yani kendi kitaplarından ve kendi dinleri yani vesilesiyle edindikleri bilgiler değildir. Bilakis Yahudilerin bilgileri büyük çapta antik Mısırlara dayanıyor. Artı Babil yani Sümer'e dayanıyor. Dolayısıyla onların da bilgileri yine işte daha önceki zamanlara, onların yani temaslı oldukları dünya dışı varlıklara dayanıyor. Dünya dışı varlıklar rasyonalist alem için çok garip bir kavramdır. Ama bizim Müslümanlar için garip bir kavram değildir, olmaması lazım. Çünkü şu dünyanın dışında bizim şu üç boyut içerisinde idrak ettiğimizin haricinde hepsi nedir? Dünya dışıdır. Tamam, o yüzden yani cinleri biz, cinler de nedir? Dünya dışı varlıklardır. Yani bu çok garipsenecek bir şey değil. Yani her şeye sen batının gözüyle baktığın zaman o zaman anormal oluyor. Evet, dolayısıyla yani bu bilgiler yani bu çok şey eski yani metinlerden vesaire gelen bilgiler de var. Dolayısıyla yani ne kadar doğru yanlış Allah'a alem. El muhim yani bu işin başında dedi yani ha, iblis var ve gizli çalışıyorlar. Gizli çalışmaların sebebi çünkü Allah Subhanahu ve Teala dedik insanı tevhid fıtratı üzere yaratmıştır. Dolayısıyla insan Allah'a kulluktan başkasını kabul etmez fıtraten. Fıtratı. Ama şimdi iblis dünyaya hakim olabilmesi için ve dünyada kendi krallığını kurabilmesi için ki hedefi budur. O zaman İnsanlara muhtaç. Çünkü bu alemde insanlar üzerinden ancak bu muradına ulaşabilir. O zaman birincisi insanları kendisine kul yapması güç bir mesele insanın fıtratı gereğince. Dolayısıyla ne etmesi gerekiyor? Babamıza yaptığı gibi, Adem Aleyhisselam'a yaptığı gibi onu kandırması lazım. Dolayısıyla iblisin en etkili silahı daima nedir? İnsanı kandırmaktır. Ha sen de günah işlediğin zaman böyle günah işliyorsun. Çünkü iblis seni, şeytan seni kandırıyor. Seni, yani sana o günahı süslü gösteriyor. Onu senin için tatlı bir hale getiriyor. Sen ondan lezzet alacağını zannediyorsun. Bir tat alacağını zannediyorsun. Dolayısıyla o günahı işliyorsun. Halbuki günah olduğunu da biliyorsun. Allah azze ve celle sana men ettiğini, haram kıldığını bilmene rağmen. Dolayısıyla iblis sana ne diyor? Aynı Adem Aleyhisselam yaptığı gibi o ağacı, men edilmiş olan ağacı, yani işte bir ebediyet ağacı olarak gösteriyor. O ağacı sana ebediyeti ve meleklik vasıflarını sağlayacak olan bir ağaç olarak gösteriyor. Kandırıyor. İnsan da kanıyor, sonra da günahı işliyor. Yoksa en büyük ve en etkili silahı budur. Kandırmak. Yani bir şeyi zahiren hakikatinden farklı göstermek. İblisin en etkili silahı budur. Dolayısıyla böyle çalışmıştır. Yani insanı bu şekilde kendi tarafına çekiyor. Birincisi, ikincisi İbn Haldun'dan da rahimullah'tan da çok iyi öğrendiğimiz bir şey nedir? İnsan asıl yani tabiatı gereğince güçlü olmak ister. Tamam, çünkü o öyle bir vasıfla Allah Azze ve Celle insanı donatmıştır ki dünyada şu şartlar dahilinde başarılı olabilsin. Dolayısıyla bir güç hırsı vardır insanda. Ha şimdi o güç hırsı gereğince de iblisin vaat ettiği olağanüstü, dünya dışı bir güçtür. Tamam, dünya dışı bir güçtür. Ha bu o alemde çok sıradan bir şey olabilir ama bizim dünyamızda o çok güçlü bir şey oluyor. İşte mesela cinler çok uzun yaşarlar. Bu kendi alemlerinde çok sıradan bir şeydir. Ama bizim alemimizde çok uzun yaşamak çok özel bir şeydir. Cinler çok hızlı hareket eder vesaire. O kendi alemlerinde çok sıradan bir şeydir. Ama bizim alemimizde sen çok hızlı hareket edebilmen o çok özel bir şeydir. Vesaire. Buna o boyutlar arasında gidip gelmeleri vesaire de katarsan o zaman bunlar yani zaman yolculukları vesaire gibi şekil değiştirmek gibi şeylere dahi kadar gidebilir ki bu bizim dünyamızda çok olağanüstü ve çok yani muhteşem şeyler olur ve bu seni kahraman yapar. O bizim dünyamızda seni kahraman, hatta ne ilah seviyesine kadar yükseltir. Başkalarının tapındıkları ilahlar dahi olabilirsin. Ha şimdi böyle bir güç iblis insanlara sunuyor. Tamam, bu bir şey var etmesi değil. Tamam, bir şey var etmiyor. Sadece o alemde var olan bazı vesileleri sana açıyor. Bunlar bilgi olarak mesela. İşte kahinler diye bir taife var, zümre var. Bunu İbn Haldun da rahimullah bunlardan bahsediyor. Bu özellikle başının kitabının baş kısmında gaybı bilen insanlardan bahsederken kahinlerden bahsetmiştik. Kahinler kimlerdir? Yani gelecekten olan bazı bilgi kırıntılarını alabilen. Bu nereden geliyor bu bilgi kırıntıları? Ha, bazılarını kendi akıl yürütmelerinden ulaşabilirler. Ama bunların birçoğu kahini kahin yapan nedir? Bazı şeytanların, cinlerin ona bazı bilgiler getirmeleridir. O bilgileri onu eder? Bir araya getirir ve oradan bir sonuç çıkarmaya çalışır. Veyahut da işte bir şey uydurur. Sonra bazıları tutar, bazıları tutmaz. El-Muhim yani burada çok ciddi bir güç var. Tamam, o iyi anlaşılması lazım. Onu işte iblis, şeytan insanlara sunuyor. İşte bu ne dedik? Bu iki alemin teması. Bu bizim tabirimizle sihir. Büyü yani. Tamam, bu iki alemin birbiriyle temas etmesini sağlayan ve iki alem arasında veri değişimini, transferini sağlayan nedir? İşte bu büyüdür. İnsanın o alem ile bir temasa geçebilmesi ve o temastan bazı şeylerin bu aleme intikal etmesi büyü yoluyla gerçekleşir. Bu büyü neyle oluşuyor? İşte bu tılsımlarla, işte mesela bu okültist denilen dinlerde kullanılan bu rumuzlar, işte işaretler, yazılar, rakamlar, işte tütsüler vesaire vesaire, işte kurbanlar vesaire, hepsi bunlar değişik vesileler. Sen belirli bir vesileyi kullandığın zaman ona göre karşı alemde, yani cinler aleminde işte ona göre birileriyle muhatap oluyorsun. Veyahut da ona göre kapılar açılıyor. Ona göre işte bazı etkiler meydana geliyor. Tamam, şimdi bu bu bizim sihir dediğimiz bu büyü, bazılarında gizli ilimler olarak tabir ettikleri bunlar. Bunlar eski zamandan beri iblis tarafından insanlar verilen şeylerdir. Ha şimdi burada muhim bir soru var. O soru da nedir? Niye? Yani niye iblis insanı aslen düşmanı olan, aslen yok etmeye çalıştığı bu iblis, bu insanı niye güçlendirir ki? Tam neticede şimdi o bilgi aktarımı tam büyü üzerinden temasa geçmesi ve bu fiilen yani böyle oluşuyor. Yani özellikle bu iç çember dedikleri bu taraflar. Bunların insan oluşuna dair şüphe duyanlar var. Tam o da var. Ama yani bu iç çember de bulunanlar bunlar bizzat yani iblisin en yakınları yani ne diyorlar kurmaylarıyla iblisin kurmaylarıyla görüşmeleri var. Fiilen görüşmeleri var. Hatta iblisle dahi görüşmeleri var. Bunu sağlamak için böyle bir meclisin sağlanması için tabii çok güçlü büyülere ihtiyaç var. Ve o büyüler de genelde kan büyüleri oluyor. Tam böyle büyüler kan büyüleri oluyor. Kan büyüleri yani işte kurbanların akabinde. Kurbanların sunulması gereken büyüler oluyor. Ve kurban da ne kadar masum ise o kadar güçlü olur. Yani verilen kurban ne kadar masumsa o kadar da güçlüdür. Yani onun kanı o kadar yani şeytanların şeytanları celbeden güçlü bir kan olur. Yani ne kadar masum ve sen onu ne kadar zalim bir yolda katledersen, kanını akıtırsan o kadar da şeytanlar da makbuldür. Dolayısıyla büyük olayların evvelinde daima büyük katliamlar görebilirsin. Büyük katliamlar, haksız yere öldürmeler. Tam özellikle savaşlar bunun için büyük bir vesiledir. Dolayısıyla dikkat edin, pagan topluluklar çok savaşır. Ve çok kan akıtırlar. Bunun hatta araştırması yani yapmışlar. Bir üniversite şimdi hatırlamıyorum. Hatta bir kitap toplamış. Son 2000 senenin en çok savaşıp da insan öldüren dinler araştırılmış. Ve bu dinlerin arasında başı çeken, yani çok büyük bir ölüm yani arayla Hristiyanlardır. Hristiyanlardır. İkinci sırada ateistler var. Üçüncü sırada doğru hatırlıyorsam Hinduistler sanki, Allah'ım tam hatırlamıyorum. Ama İslam ehli yani İslam sondan ikinci sırada. İslam sondan ikinci sırada. Çünkü İslam'ın sürdüğü verdiği savaş zalim bir savaş değil. Yani İslam'ın savaşından aslen şeytanların bir kazancı yok. Dolayısıyla İslam'ın savaşını istemezler. Müslümanların savaşını desteklemezler. Çünkü cevaz verilmiş olan bir savaştır. Dolayısıyla orada akan kan haram bir kan değildir. Zulmen akıtılan bir kan değildir. Ondan şeytanın bir kârı yok. Şeytanlar ondan beslenemiyorlar. Hani en mühim yani bu konular daha ziyade şeylerden sormak lazım. Diğer alemle bağlantıları çok olanlardan sormak lazım. Ama böyle yani bu işlerle uğraşan Müslümanlar var. Tam işte rakiler. Çokça rukiye yapan. Mesela rukiye üzerinden cinlerle, Müslüman cinlerle irtibata geçenler var. Ve onlar mesela bu haberleri çokça yani dile getiriyorlar. Özellikle bu son işte Gazze olaylarında hatta yani şeytanların kontrolden çıktığını dahi söyleyenler var. Yani o akan, çok fazla akan mazlum kan sebebiyle şeytanların artık yani o projeden saptıklarını söyleyenler var. Allah'a emanet. El muhim yani şimdi o soru neydi? Yani niye böyle bir şey yapıyor ki iblis? Yani niye insanları büyü vesilesiyle güçlendiriyor? Ha, bunun sebebi niçin? Çünkü işte iblis kendi meramına ulaşabilmesi için, kendi arzuladığı o dünya hakimiyetine ulaşabilmesi için kendi emirlerini ve kendi isteklerini gerçekleştirebilecek kalitede kölelere ihtiyacı var. Tamam, bu senin mesela sen şimdi ev inşa etmek istiyorsun. Ev inşa etmek için sana lazım gelen nedir? Evi inşa edebilecek kabiliyette olan işçiler lazım. Yani sen sadece inekleri, işte koyun, davar mavar getirsen ne fayda? Onlar sana evi inşa edecek mi? Sana lazım gelen nedir? Yani bir işte çimentoyu kumdan, yani kum işte çimento suyu bir araya getirebilecek, onu karıştırabilecek, onu işte ondan sonra şu pirketi anlayabilecek, o taşı pirketten ayırt edebilecek, pirketi düzebilecek, çimento ile vesaire. Yani evi inşa edebilecek, bunu düşünebilecek, bunu nasıl yapabiliriz, nasıl en güzel yapabiliriz? Yani iblisin komutlarını bir yani olduğu gibi anlayabilecek ve onları da uygulayabilecek bir kaliteye sahip olan köleler lazım. Yoksa bütün insanları sadece yani hayvan seviyesinde tutsa o zaman onun işine gelmeyecek. Yani onun bir karı yok bundan. Bilakis ne etmesi lazım? Kendisine yakın bir seviyeye getirmesi lazım. Tam kendisine yakın bir seviyeye getirmesi lazım. Ama tabii kendisine yakın bir seviyeye gelmesi getirmesi lazım. Çünkü o derecede istediklerini en iyi yerine getirebilecekler. İnsanlar en iyi yerine getirebilecekler. Ama aynı zamanda fazla da güçlenmemeleri lazım. Dolayısıyla sürekli o kendisine kul olan insanları aşağılar. Dolayısıyla bakıyorsun ki yani o yani belki görmüşsünüzdür. Yani bu özellikle bu masonlardan vesaire gizli görüntüler falan bazen tek tük ortaya çıkar. Ne kadar mesela büyük üst mertebedekiler, alt mertebedekiler nasıl aşağılar? Yani onları hayvan mertebesinden daha aşağı muamele ederler. Çünkü o evet güçleniyor çünkü bazı gizli bilgilere ulaşıyor. O onu aslen diğer insanların üstün kılıyor bilgi itibarıyla. Ama aynı zamanda o kul olması lazım, köle olması lazım. Dolayısıyla diğer bir taraftan da yani çok sıkı bir baskı altında tutuyorlar, baskı altına sokuyorlar. Yani sebebi bu. Tam yani bu yani niye böyle örgütler? Şimdi mesela baktığınız zaman şimdi işte o bahsettiğimiz insanlar bunlar bütün dünyaya hakimler. Yani bundan iblisin kârı ne diyeceksin. Ha, iblisin kârı çünkü onların üzerinden işlerini yürütebiliyor. Onlar o kadar akıllı olduğu için. Tam onlar o kadar akıllı olduğu için. Onlar o kadar iş çevirebildikleri için iblis de işte bak işini yürütebiliyor. Ve onların üzerine bina ederek ileride artık dünya saltanatını kuracak. Onların üzerine kuracak. Tam onların üzerine kuracak. Dolayısıyla yani yetiştiriyor el muhim. Kendisi de yetiştiriyor. Ha şimdi nereden geliyor bunlar? Onu ihtisari dediğim gibi yani başlıklar şeklinde sadece. Çünkü dediğim gibi çok fazla yani bu ta aslen biz burada belki gidebileceğimiz en yani bilgiler, sabit bilgiler olarak biliyorsun işte medeniyet tarihi nereye kadar sürdürüyorlar? Bizim iş yani bu ne diyorlar? Yani şey tarih bilgisi resmi tarih bilgisine göre insanlık tarihi, medeniyet tarihi Sümerlere kadar gidiyor. Yani takriben bir milattan önce 4000-5000'lere. Yani 6000'lerde dahi yani 7000-8000'lerde insan hala avlanıyordu ve işte zor zahmet işte mızrakla vesaire avlanıyordu yani. Sonra bir anda bu şey tarihine göre okutulan resmi tarihe göre işte 4000'lerde Sümerler ortaya çıktı. Ondan sonra Sümerler'de çok ileri seviyede bir medeniyet ortaya çıktı. Bu da takriben milattan önce 2000'lerde hemen hemen yani bu medeniyet yok oldu. Yani geldiği gibi gitti. Öyle kabul edilir. Ha şimdi bu manada biz belki en şey yani buraya kadar gidebiliriz. Tabii bu son zamanlardaki bazı keşifler bunu da böyle olmadığını ispat etti. Özellikle Türkiye'de bulunan bu Göbekli Tepe olsun işte bu Karahan Karahan ne? tepesi olsun hayvan. Özellikle buralar bu tür bir medeniyetin hatta yani 12 bin, 15 bin hatta milattan 20 bin senesine kadar götürülebileceğini şu anda yani gösteriyor. Ama bak görüyorsunuz yani böyle bulgular olmasına rağmen ve bu sabit yani, yani ispat edilmiş olmasına rağmen yine de resmi tarih bunu dikkate almıyor. Yine resmi tarihe göre bundan işte 6000 sene yani milattan önce 6000 sene önce insanlar hala işte taştan vesaire çanak filan yapıyorlardı. Halbuki yani o işte o bulgular yani uzay haritaları çizmişler. Tamam o Göbekli Tepe'de mesela uzay haritaları var yani. Yani en mühim çok daha eskilere gidilebiliyor muhakkak ama bizim yani bir yerde başlatmamız gerekiyorsa Sümerler'de başlatman gerekiyor. Sümerler'de yani bu diğer alemle temas açık bir surette görülüyor yani. Tamam. Sonra oradan bir surette bu konuda çok fazla şeyler var. Tamam. Çok fazla araştırmalar da ve ortaya atılan yani teoriler de var. Bu yani Sümerler işte kimlerdi, kimlerle temasa geçtiler vesaire vesaire yani ve bu temas nasıl oldu vesaire birçok yani teori var. Ama bir şey kesin yani muhakkak böyle bir iki alem teması o dönemlerde çok açık ve çok etkili bir şekilde vardı. Ha bu temas bir surette, bunda da yine çok fazla teoriler var, çok önemli değil ama bir şekilde bu Mısır'a intikal etti. Antik Mısır'a intikal etti. Burada antik Mısır'da o zaman özellikle yani bu artık İbrahim Aleyhisselatü Vesselam sonrası yani Yakup Aleyhisselatü Vesselam sonra yani Mısır'a intikal etmeleriyle artık bir şekilde Yahudiler orada bu eski İşte bu eski dünya ile bir temas halleri olmuş. Ve onlar bu bilgileri, Antik Mısır'daki bilgileri kendileriyle beraber Filistin'e taşımışlar. Tamam. Musa Aleyhisselatü Vesselam yani Yahudileri şeye çıkarınca, Filistin'e, Kudüs'e çıkarınca kendileri beraber bir şekilde burayı taşımışlar. Dolayısıyla yani belki bu bugün bahsettiğimiz yapının tarihini buralara bağlayabilirsin. Çünkü kendileri en azından böyle yapıyorlar. Yani bütün bu aileler şu zamanımızda dünya liderliğini iddia eden bu aileler hepsi bir kan bağından bahseder. Yani liderlikleri, dünya liderliklerini kan hakkı olarak kabul ederler. Hepsinde. Hepsinin bir kan hakkı vardır. Bu kan hakkını, yani bu yönetim hakkını, kana dayanarak yönetim hakkını, bunu hepsi, yani bu Sümer'e, Mısır'a veyahut da işte bazıları daha sonra işte İsa Aleyhisselatü'ne mesela bağlarlar ve hepsi bir kan hakkından bahseder. Yani biz seçilmiş bir nesebiz ve biz bu seçilmiş nesep olarak dünyayı yönetme hakkına sahibiz. Tabi bu neyle beraber geliyor? Bu işte aldıkları iblis tarafından aldıkları destekle ve malumatlarla, bilgilerle, yardımla böyle bir şeyi de yani uyguluyorlar. Dolayısıyla en eski belki dediğim gibi oraya kadar bağlayabiliriz. En azından bizim yani sabit bilgilere göre. Oradan da devam edersen işte artık yani özellikle bu Yahudiler arasında işte değişik mezhepler var. Biliyorsun bu Ferisiler var, Sadukiler var. Bir de Esseniler diye bir fırka vardır. Esseniler. Bunlar Yahudiler arasında biraz garip düşen bir fırka. Hatta bundan ötürü Kudüs'ü terk ediyorlar. Diğer mezheplerle anlaşamıyorlar ve Kudüs'ü terk ediyor. Bu Ölü Deniz'in bir taraflarına, Allah'ın kuzey tarafına yerleşiyorlar ve orada kendi bir medeniyet oluşturuyorlar. Bu öyle yani araştırmalarda öyle geçiyor. Tabii bu hususen Batı kaynaklı araştırmalar. Bu araştırmalar özellikle bu eseniler arasında bu gizli ilim çok yoğun mevcut. Bu esenilerden öyle tahmin ediliyor. Hristiyanlarda Gnostikler diye bir mezhep, bir fırka vardır. Gnostisizm derler. Gnostikler. Bu Gnostikler bunlar yine yani böyle batini bir Hristiyan fırkası öyle diyelim. Zamanında Hristiyanlığın çok hani kollara ayrıldığı, zaten erken dönemde Hristiyanlık çok farklı kollara ayrılıyor. Bu bir tarafta yani işte daha sonra resmi Hristiyanlık'ın kabul edeceği, yani kilisenin kabul edeceği Pavlus Hristiyanlığı var. Diğer tarafta işte İsa'nın Aleyhisselam'ın kardeşlerin var olan inanıp da işte James diye bir kardeşinin başlık yaptığı, reislik yaptığı bir Kudüs kilisesi var. Vesaire yani böyle çok farklı yani şeyleri var, kolları var. Bunların arasında bir kolları da Gnostiklerdir. Bu Gnostikler böyle çok batini bir taife. Aralarında çok farklı şeyler var. Kimisi İsa'nın Aleyhisselam ilah olmadığını inanır. Kimisi bilakis yani hatta birden çok ilah olduğunu vesaire inanır. Farklı bir taife yani ama el mühim bunlar batini. Ve işte bu yine muhtemelen bu işte büyü ilminin öyle diyelim büyü ilmin taşıyıcıları bu Gnostikler. Bu Gnostikler üzerinden artık ne diyor? Hristiyanlığın içerisinde bünyesinde ilerliyor. Şöyle bir şey de var onda dikkat edilmesi lazım. İblisin hani dedim ya iblis daima yani en etkili silahı sana batılı doğru göstermesi ve masiyeti güzel tatlı göstermesi. Dolayısıyla ne eder yani hani bir söz vardır şeytan ayrıntıda gizlidir. Hakikaten o da öyledir yani. Yani şeytan daima ne eder? Kendi yani tuzağını hep senin indinde kabul görmüş olan bir şeyin içine örer. Sen oradaki tuzakların farkına varamazsın eğer gafil davranırsan. Gaflet sana hakim gelirse o zaman o tuzakların farkına varamazsın. Dolayısıyla iblis hususen eğer bir şeyi yok edemeyeceğini anladığı an onu kendi tarafına çekmeye çalışır. Yani onun içerisinde gizlenir. Yani onun içerisinde gizlenir ki yani o yoldan yine sana galip gelsin, seni etkileyebilsin. Bunu Hristiyanlar yani Hristiyan alem özellikle yani bu konuda Kristoloji diye bir alan vardır. Tam bu Hristiyan ilahiyatçılarda ve özellikle İncil metinleri üzerinde çok ciddi araştırmalar yapanlar var vesaire. Bunların takriben değil, bunların ortak kanaatiyle mevcut olan İncil muharreftir. Bu ortak kanaatleri bu yani. İncil, şu anda mevcut olan İncil muharreftir. Ve bunu özellikle yani bu Kabala gibi gizli böyle öğretilerle kıyasladığın zaman görüyorsun ki yani İncil metninde olan, İncil'in kendisinde olan birçok ifadeler bizzat yani Kabala'nın mesela ifadeleridir. Ve aynısı Tevrat'ta da mevcut. Yani bir, yani ne demek istiyorum? İblis hem Tevrat'ı değiştirmiştir, yani bu gizli ilim denilen bu büyü ilmini yani, hem Tevrat'ı yerleştirmiştir şifreli şekilde, şifrelerle, rumuslarla, hem de İncil'e yerleştirmiştir. Artı bir de bunların yanında başka tam dini kaynaklar oluşturmuşlar. Bunların arasına da yerleştirmiş. Tam bunlar da büyü metinleri yani. Yani Tevrat'ın da ve İncil de kendisi İblis'in o yani o temas artık aletlerin vesilelerini yerleştirdiği metinler olduğu gibi bizzat ne etmiş o dinin içerisinde yine hususi iletişim ilmini de oluşturmuş. İşte mesela işte bu zamanda Hristiyanlarda, Gnostiklerde var olan bu yani büyü ilmi. Bu Yahudilerde işte Kabala ilmi. Yani bugün buna daha ziyade Kabala diyoruz. Çünkü Kabala ne işte Yahudilerde de Hristiyanlarda da hepsi yani aynı şeyi işletiyor. Bu bizde de yapmaya çalışmış. Yani bunda bizde de yani rahat durmamış. Hristiyan yani İslam dininde de bunu yapmaya çalışmış. Ama İslam dininde metinlerde muvaffak olamadı. Çünkü metinler Allah'ın azze ve celle himayesi altında. Dolayısıyla ne Kur'an'ı tahrif edebildi ve Kur'an'a yerleştiremedi, sünnete de yerleştiremedi. Ama bizim dinimizde de yani İslam dininde de başarılı olduğu bir alan var. O işte nedir? Batinilik. Tam batinilikte yine bu temas sağlanıyor. Batinilikte tasavvuf yani batini tasavvufta sen diğer alemle irtibata geçebileceğin vesileler çoktur. Tamam. Dolayısıyla yani Babil'den sonra diyebilirsin. Yani Babil yani bu iki alemin daha yakın olduğu zamanlardan sonra ki bu İsa'nın aleyhisselam doğumuna doğru artık bu yakınlık yani zayıflıyor. Yani yakınlık zayıflıyor. Dolayısıyla özellikle İsa aleyhisselamın gelişine yakın dönemlerde büyü daha gizli bir hale dönüşüyor. İşte özellikle bu Eseniler bünyesinde tabii yani şimdi tabii Eseniler bünyesinde yani semavi dinler dahilinde yoksa paganist dinler işte bu politeist dinlerde zaten devam ediyor yani. Yani şöyle diyebilirsin iblis iki yoldan ilerliyor öyle diyebilirsin. Bir tarafta zaten kendisine sadık olan politeist bu paganist dinler ve okültist dinler var. Orada zaten o devam ediyor. İşte batıdaki Keltler gibi veyahut da işte doğudaki Hindular gibi ve işte İran Fars'taki Zerdüştler gibi işte bu Meneteizm falan gibi buralarda zaten devam ediyor. Ama aynı zamanda özellikle Orta Doğu'da semavi dinlerin olduğu bölgede semavi dinler üzerinden işle yürütüyor. O da ya doğrudan dini tahrif ederek veyahut da dinin içerisinde kol oluşturarak bu ilerliyor, devam ediyor. El muhim bu nere artık nerede yavaş yavaş bizim zamanımıza doğru yakınlaşıyoruz. Özellikle yani Gnostikler üzerinden ve hususen Haçlı Seferlerinde. Haçlı Seferlerinde. Kimisine göre Haçlı Seferlerin düzenlenmesi bizzat yani Kudüs'te gizlenilmiş olan eski işte bu bilgileri ulaşabilmek içindir. Tam Haçlı Seferin gayesi bizzat budur. Çünkü mesela yine İsrailiyattan gelen bazı bilgilere göre işte zamanında işte bunu yani Kur'an'da bize anlatıyor. Süleyman Aleyhisselam mesela cinlere hükmediyordu. İşte cinlerle mesela işte zamanında işte Süleyman Tapınağı denilen yeri cinleri inşa ettirmişti vesaire. Yani bu umumen yani o dönemde cinlerle insanlar arasındaki bak alaka çok açıktı. Hatta yani huzurunda ifritlerden birisi bile vardı. Belkis'in tahtını ona getirmeyi vaat etti. Tam yani insanlarla cinler arasındaki yani iki alem birbirine çok yakındı ve temas halindeydi. Sonra Allah Subhanahu ve Teala bu teması men etti. Yani bu şimdi bizim kaynaklarda yani bize haber verilmiyor ama işte dediğim İsrail kaynaklarında bunlar haber veriliyor. Yani men edince o dönemden kalan bütün o iletişim vesilelerini ne ettiler? Gizlediler, gömdüler, sakladılar yani. Şimdi bu saklı onlar açısından hazineye ulaşabilmek için daha sonraları öyle diye izah edenler var. Mesela Haçlı Seferler düzenlendi. Çünkü oralarına İslam'ın gelmesiyle hususen Allah Azze ve Celle onu da son derste biraz bahsettik. Allah Subhanahu ve Teala Muhammed Aleyhisselatü'nü göndermesiyle bu teması mutlak surette men etti. Yani artık cinler alemiyle insanlar alemi arasındaki bütün teması men etti. Tamam, ve bütün iletişim de koparıldı. Cinler artık semaya yükselip semadan haber almaktan men edildiler. Ve insanlar işte bak büyü. Biz mesela büyü dediğimiz zaman bizim aklımıza hemen kötü bir şey gelir. Asla büyü yani senin asla yapmaman gereken bir şeydir. Hatta işte büyücü, kahin vesaire hakkında yani ne vardır? İşte ölüm cezası vardır. Senin yani büyücüyü, kahini tasdik etmen senin imanına, imanını etkiler. Mesela yani bu hem bir taraftan aradaki alakayı tamamıyla kopardı. İslam artı Müslümanları da büyüden uzak durma yönünde terbiye etti. Tam doğrusu bizim büyüye karşı böyle bir tepkimiz var. Ama eski milletlerde bak yani Süleyman Aleyhisselam'da cinlerle alakası vardı. Şimdi o iletişim tamam yani bir cismani olmayan bir şeyle nasıl iletişime geçeceksin? Tamam cismani olmayan yani cismani yani böyle vücut almayan, vücudu olmayan bilakis işte yani havai olan yani bir tarafla nasıl irtibata geçeceksin mesela. Yani arada bazı araçlar lazım. Ha şimdi bütün bu araçlar da men edildi. Bu temas da men edildi. Alaka da men edildi. Onlar da semadan haber almaktan da men vesaire. Dolayısıyla zaten İslam'ın yeryüzünde haki hüküm sürmesiyle zaten bütün bu iletişim koparıldı. Zaten dikkat ederseniz yani Haçlı Seferleri ne zaman oluyor? 494-95 Allah'ım değil mi? İlk Kudüs'ün düşmesi. Bak yani 490 Hicri. Yani takriben 500 sene, 5 asır sonra Kudüs düşüyor. İlk kez, ilk Haçlı Seferi. O zamana kadar şey işte, tabii İslam'ın hakimiyeti var ve bütün bu yollar kapatır. El muhim yani burada bu bilgileri gizlenilmiş. Zaten Süleyman Tapınağı işte zaten Süleyman Aleyhisselam'ın bulunduğu yer, hüküm sürdüğü yer. Yani orada gizli böyle bu ilimlere ulaşmak için Haçlı Seferler düzenlendiği söyleyenler var. Ha burada şimdi kim devreye giriyor? Bu ilk yani önemli fırka bizim bugünkü yani şeyleri örgütsel yapıyı anlayabilmek için yani masonik yapıyı anlayabilmek için ilk önemli işte örgüt burada ortaya çıkıyorlar kimler? Meşhur, evet, tapınak şövalyeleri. Bunlar ilk konu edilmesi gereken taife. Ne kadar oldu? Bayağı bir 10 lira aldı. Evet. Tamam, çok kısa madem bunları... çok kısa... Ha, tapınak şövalyelerine aslında girmeden evvel tabii birilerinden bahsetmek lazım. O da kimler? Onlar da Merovenç krallığı. Merovenç krallığı çok muhtasar. Merovenç krallığı şöyle bir efsanesi vardır. Tam öyle. En azından kendileri öyle anlatırlar. Derler ki bu krallık, yani bu Fransa krallığı zamanında İsa Aleyhisselatü Vesselam çarmıha gerildiğini öldürüldüğünde aslen işte bir eşi vardı. Magdalalı Meryem. Magdalalı Meryem. Bu İsa'nın Aleyhisselatü Vesselam'ın tabilerinden birisi ama İsa Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir ilişkileri var ve çocukları var diye böyle anlatıyorlar. Yani tabii bu batıl, bu yalan ama böyle anlatıyorlar. Diyorlar ki çocukları vardı. Ha, İsa Aleyhisselam çarmıha gerildikten sonra ve öldükten sonra ne diyor? Bu Magdalalı Meryem çocuklarıyla Fransa'ya kaçıyor. Tam bu Fransa'nın kuzey taraflarını, güney taraflarını nereye düşüyorsa oraya kaçıyor. Ve orada uzun bir zaman 5. yani 5. asra kadar orada işte beraber olduğu maiyetiyle beraber işte bir hanedanlık yani kuruyor. Tabi bu o bölgede sınırlı bir hanedan oluşuyor. Çünkü İsa'nın aleyhissalatü vesselamın yani nesebi. Dolayısıyla orada bir hanedan oluşuyor. Bu hanedanda orada yerleşik olan Frank krallığı ile evlilik yoluyla birleşiyor. Ha bu evlilikten meydana gelen krallığı Merovenç krallığı derler. Merovenç krallığı derler. Ha bu Merovenç krallığı bu işte kan bağını İsa Aleyhisselam'a kadar yürütür. Davaları budur. Dolayısıyla bu kan üstünlüğü sebebiyle iktidar hakkını iddia ederler. Ve bu şimdi bu sadece tabii şimdi bu kadar olsa yani bu saf bir yani bir nübüvvet kanı iddia etmek olur. Ki zaten o zaten yalan. Ama bu işin gerçeği bu değildir. Mesela bunu başkaları şöyle ifade ediyorlar. Yani bir bu yani şey efsane bu meşhur olan genel itibariyle anlatılan efsane budur yani. Yani ne diyor? Bu Merovenç krallığı işte Fransa özellikle Fransa krallığı ve Fransa krallığıyla işte ondan sonra da bu krallıkla evlilik yolu üzerinden gelişen büyüyen işte bu krallık. İşte buna Alman işte Habsburg işte Wittelsbach vesaire bu krallıklar da buna giriyor. Ama bunlar kendilerini işte mavi kan mesela mavi kan tabirinde burada geliyor. Mavi kan olarak tabir ederler. Yani İsa Aleyhisselatü'ne giden kan ve bundan ötürü de bir üstünlük, bir özellik iddia ederler. Bu bir nazar. Kimisi de diyor ki mesela Fransız yazar Gerard de Sept şöyle diyor. Aslında Merovençliler antik İsrailoğulları ile çiftleşen dünya dışı varlıkların soyundan geldiği iddia edilmektedir. Yazar David Wood da bu görüşü destekliyor diyor. Yani kimisi de diyor ki aslında bu Merovenç krallığın kökü antik İsrailoğullarının dünya dışı varlıklarla çiftleşme neticesinde meydana gelen bir kandır. Yani burada dünya dışı varlıklar derken tamam siz Müslümanlar olarak daha anlayışlı olmanız lazım. Tam burada hemen yani bir batılı birisinin hemen burada ya. Şey var yani. Değil. Bilakis. Yani burada dünya dışı varlıklardan kastedilen kimler?
Cinler.
Cinler, evet. Ve cinlerle bu yani bu iletişim böyle olan böyle yani evlilikler, ilişkiler olduğu bu bırak yani kraliyet soyunda. Bu köydeki köydeki Zeyd'de de oluyor. Tamam, köydeki Zeyd'de cin kadınlarla ilişkiye giriyor. Hatta cinlerden çocukları olanlar falan vardır yani. Ha bu bizim zamanımızda çok yaygın değil ama eski zamanlarda epeyce yaygındı yani. Tam burada kastedilen daha ziyade gerçeğe doğru olan bu Allah'ın. Çünkü bu Merovenç hanedanı bu sadece bir nübüvvet kanı iddiasında değil yani. Bu bir üstünlük ve hatta bu işte özellikle bazı olağanüstü böyle sıra dışı, dünya dışı bazı kabiliyetlere sahip olduklarını da iddia edenler. Ha bu da yani gelse işte böyle yani cinlerle evlilikler üzerinden olmuş olabilir. Ki bu zaten şu zamanda da bu sürekli var. Yani mesela muhtemelen birçok mesela bu Hint aleminde çok oluyor. Hint aleminde mesela görüyorsunuz. Yine Allah'ım dün mü ne bir öyle bir haber gördüm. İnsan suratlı bir keçi doğmuş mesela. Yani bu tip şeyler genelde hepsi nedir? Bu melezleme deneyleridir. Tam burada böyle yani insan ve başka şeylerin böyle birleştiği şeyler olduğu zaman bu genelde cinlerle insanlar arasında bir melezleme deneyi oluyor. Böyle şeyler. Tam bunu çünkü yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir yani böyle bir çalışmaları var. İnsanda cinleri melezlemek.
Yaşıyor mu hocam?
Yok işte yaşamıyor. Yaşayanlar olsa da yani tez zamanda ölüyorlar. Yani bunu henüz daha tutturamadılar. İnsanı cinle melezlemeyi tutturamadılar. Ama bu eski dönemlerde belki kadim zamanlarda belki olmuş olabilir böyle diyenler var. İşte bu Hristiyanların çok gündem ettikleri. Bunlar hepsi mesela misal Hristiyanlığın yani Tevrat'ın da bu manada Tevrat'ın işte İncil'in mesela ve Tevrat zaten Tevrat'ta eski ahitte geçiyor. Eski ahitte mesela bu anlatılır. İşte ila Tanrı'nın oğulları ne ettiler? Yeryüzüne indiler ve dünya kadınlarıyla birleştiler. İşte Nefilimler. Nefilimleri hiç duydunuz mu? Nefilim yani Nefilimler işte bu ilişkilerin akabinde meydana gelmiş olan bir cins. Buna dev diyorlar, devler. Ama devler yani daha ziyade bir şey, bir isim. Yani böyle gerçeği pek karşılamayan bir isim gibi duruyor. Nefilimler işte bu cinlerle insanların ilişkisi akabinde meydana gelmiş olan bir cins. Nefilimler. Bunu mesela yani bu ne alaka yani bu yani bir dini yani bir semavi bir kitapta bu anlatılması ki zaten yani Tanrı'nın oğulları ne yani? Ki zaten Hristiyanlar zaten İsa Aleyhisselam Tanrı'nın oğlu falan kabul etmiyor. Bir de hem Tanrı hem Tanrı'nın oğlu hem de Meryem'i Tanrı'nın anası. Yani babası baba ilah, anne ilah, kendisi de ilah ama aynı zamanda hepsi bir ilah ama hepsi aynı ayrı ilah. Yani karma karışık bir şey. El muhim yani böyle izah edenler de var. Bu belki doğruya daha yakındır. El muhim bu Merovinç krallığı. Bu da işte 500 takriben 500 ile 800 arası hüküm sürüyor. Yani bir güçlü bir krallık oluşturuyor. Ondan sonra kiliseyle karşı karşıya geliyor. Kilise bunları yani takriben yok ediyor. Yani güçsüz kılıyor el muhim. Ondan sonra bu krallıklar dağılıyor. Tam işte bugün Avrupa krallıkları. Bak işte hepsi yani çok eski güçlerine sahip değil şüphesiz. Güçlenmeye çalışıyorlar ama yani güçlü değiller el muhim. Tam şimdi bunlar yani bu özellikle bu ha şimdi bu niye yani Merovinç hanedanı çok önemli? Çünkü bu Haçlı Seferini düzenleyen yine biliyorsunuz Fransa kralıdır. Tamam. Fransa'dan zaten bu Haçlı Sefer düşüncesi işte bu neydi? Pierre Lhermitte, Lhermitte'den Pierre, o bir rahip, bir keşiş. O özellikle bunu çok teşvik ediyor ve Fransa kralının desteğini almasıyla bu Haçlı Seferleri düzenleniyor. Yani bu da Fransa çıkışlı. Zaten bunun içinde biz onları ne diyoruz? Biz kafire, bizim tabirimiz yani eskiler kafire, kafir, Frankler diyorlardı. Frankler, yani Frankler Fransızlar yani. Çünkü Haçlı Sefer'in ilk Haçlı Sefer düzenleyenler Fransızlardır. Ha şimdi işte o Haçlı Sefer'in akabinde el muhim yani bu 900 küsürde 944 94 ya da 95'te Kudüs düşüyor. Tamam. İşte orada şimdi şeyler ortaya çıkıyor. Tapınak şövalyeleri. Tapınak şövalyeleri çok hızlı, tam fazla şey etmeyeceğim. Sizi yormayacağım. Mesela yine bu demden bahsettim, bu Gérard Dusset, bu Fransız. Diyor ki keşiş Peter, bu işte bu Pierre Lhermitte kastettiği bu Allah alem. Genellikle Saint Bernard ile birlikte ilk Haçlı Seferini başlatmak için kullanılan maşaların biri olarak görülür. Haçlı Seferlerin lideri Godfrey de Bouillon daha sonra tapınak şöyle ilişkilendirilmişti. Özel öğretmeniydi. Yani bu keşiş neydi? Bu Haçlı Seferini ilk düzenleyen bu Godfrey de Bouillon'un özel öğretmeni yani özel onu yönlendiren buydu. Dolayısıyla yani buradan işte asıl Haçlı Seferleri'ni düzenleyen de işte bu mesela bu keşiş Petr'in etkisiyle olduğunu söylerler. Şimdi el muhim 1100 civarında Kudüs düşüyor. Sonra 1118'de 9 Fransız Haçlısı Kudüs'te o zaman Kudüs Kralı Baldwin diye birisi onun huzuruna çıkıyorlar ve kutsal topraklara giden hacıları korumak istediklerini söylüyorlar. Yani o zaman tabii yani Kudüs alınmış ama neticede Kudüs'ün etrafı hala yani savaş durumunda. Dolayısıyla şimdi Kudüs'e gelmek isteyen Haçlıları da korumak gerekiyor. Ha şimdi bunlar o zaman bu 1118'de 9 tane Fransız soylusu, soysuzu. Bunlar geliyor o zaman zamanı Kudüs Kralı Baldwin'den. Yani izin istiyorlar. Diyorlar ki biz Haçlıları korumak istiyoruz. Onun için burada bize kalmaya izin ver. O da onlara izin veriyor. Onlar işte Süleyman Tapınağı yani mesela Aksa'nın bulunduğu yeri üst edinmek istiyorlar. Ve bu kral onlara izin veriyor. Tamam yani tapınak şövalyeleri diğer örgütlere nispeten yani bilgiler epeyce vardır. Çünkü tapınak şövalyeleri çok güçlenmiştir. Çok zengin olmuştur. Hatta yani ta Avrupa'dan Filistin'e kadar yani ta Kudüs toprağına kadar bütün o bölgeye hükmetmişlerdir. Dolayısıyla haklarında çok fazla malumat vardır tapınak şövalyeleri. 1307 senesinde şey diyor, o zamanın Fransa kralı tapınak şövalyelerini hepsini toplattırıyor. Kazı oturtuyorlar, yakıyorlar vesaire. Yani orada iş bitiyor yani. Çünkü çok fazla büyüyorlar, çok fazla güçleniyorlar. En muhim şimdi bunlar dediğim gibi orada sözde hacıları yani Hristiyan hacıları tabii korumak için orada izin istiyorlar Kudüs Kralı Baldwin'den. O da izin veriyor ve Mescid-i Aksa'da yani bugün işte Mescid-i Aksa dediğimiz o bölgede karargah kuruyorlar. Ve 9 şövalye geliyorlar ve 9 sene boyunca kimseyi yanlarına almıyorlar. 9 sene boyunca kimseyi yanlarına almıyor. Yani oldukları sayıda kalıyorlar. Ve müthiş kazma faaliyetleri yürütüyorlar. O bulundukları yer. Yani şimdi işte Mescid-i Aksa'nın o bölgede sürekli kazma faaliyetinde bulunuyorlar. Buradan işte soruluyor. Yani bu 9 tane şövalye acaba bu hacıları nasıl kurudu? Yani aslında gaye o ya. Haçların yol emniyetini sağlamak. Birincisi zaten 9 şövalye nasıl yani hacıların yol emniyetini sağlayacak? Bir ikincisi zaten bunu yapan başka bir taife vardı. Onlar da neydi isimleri? St. John Hastanesi şövalyeleri diye böyle bir ekip var. Onlar özellikle hacıların yol emniyetini sağlıyor. Bunlar ise işin gerçeği sadece kazı yapıyorlar sürekli. El muhim yani öyle bir şeyler buluyorlar ki bunlar artık orada öyle bir şey buluyorlar ki bununla artık adeta dokunulmaz bir hale geliyorlar. Yani vaka bu. Çünkü hem bir taraftan kilise mesela bu tapınak şövalyelerini artık haklarında özel bir kanun çıkarıyor Roma Kilisesi. Onları hem askeri hem dini bir örgüt olarak kutsuyor. Dolayısıyla vergi bütün şeylerden muaf tutuyor. Hatta sadece kendi yani kendisine karşı hesap verme zorunluluğuna tabi tutuyor. Kimse onları soruşturmak, kimse onları işte faaliyetleri yönünde bilgi talebinde filan olamıyor. Tamamıyla yani müstakil, hatta kendi kilisesine daha izin veriyor Roma Kilisesi. Dolayısıyla tapınak şövalyeleri ciddi manada güçleniyorlar. Hem dinen hem ticari olarak tam çok yani zenginleşiyorlar. Mesela işte bu o zamanlarda hatta kimse der ki yani bu tefecilik sisteminin temelini oluşturan tapınak şövalyeleridir. Tefecilik sistemi. Tam çünkü hani bu daha ziyade Yahudilere nispet ediliyor ki Yahudiler de tabii. Yahudiler ama ayrı bir kolda tefecilik sistemini yani faiz sistemini geliştiriyorlar. Çünkü Yahudiler de faiz kendi aralarında haram. Ama dışarıya karşı haram değil. Tamam. Yani sen dışarıya karşı senden olmayanlara tefecilik yapabilir. Hem de yani nasıl istersen. İstediğin kadar zulmet yani. Çünkü onlar zaten şey ya. Onlar zaten kafir. Ne diyorlardı? Kendilerinin gayrılarına bir tabirleri vardı. Ne diyorlardı? G ile bir şey başladı. G ile. Bir şey hatırlamıyorum. Yani Yahudi olmayanları öyle tabir ediyor. Kafir olarak tabir ediyorlar. Yani. Ama kendilerinin kullandığı bir tabir var. El-Muhim yani onlara karşı faiz. Birincisi faiz zaten mubahtır. Hatta mubahtan ziyade teşvik ediliyor. Çünkü ticaret yapmak, yani para kazanmak Yahudilikten ibadettir. Teşvik edilir yani. Yani zuhd hayatı değil, zengin hayatı. Çok, yani az tüketmek değil, çok tüketmek. Bunlar teşvik ediyor. Dolayısıyla şimdi Yahudiler tam orada bir açığı tabii dolduruyorlar. Çünkü Hristiyanlarda da, işte mesela Müslümanlarda da, yani aslında faiz haramdır. Ve işte zuhd hayatı, mütevazi hayat aslen teşvik edilendir. Ama Yahudilikte tam tersi. Dolayısıyla Yahudiler tam o açığı kapatıyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bir kapital oluşturuyorlar. Bir özellikle tefecilik üzerinden. Borç vermek ve o borca da karşın işte faizle parayı geri almak. Ama tapınak şövalyeleri de yapıyor. Halbuki tapınak şövalyeleri Hristiyan. Ama onlara özel izin çıkıyor. Roma Kilisesi. Onlara özel izin çıkarıyor ve onlar da faiz işletiyorlar. Ve bunu nasıl yapıyorlar mesela? Yani bu hani insan anlayamıyor nasıl böyle bir sistem kurdular. Mesela nasıl yapıyorlar? Bu hac, işte hacca gidiyor hacılar. Yol emniyeti yok. Ne diyor mesela şeyde? Mesela diyelim mesela Fransa'da, Paris'te mesela. Şubeleri var tabii ki. Diyor ki tamam sen burada paranı koy şubeye. Yani bizim buradaki manastıra neyse artık paranı ver. Oradan bir şifreli bir makbuz veriyorlar. Sonra adam o makbuzla ta Kudüs'e kadar gidiyor. Kudüs'te de yine tapınak şövalyelerinin şubesinin makbuzu gösteriyor. Oradan parasını alıyor. Böyle bir sistem oluşturmuşlar. Ta o zaman. Tam bu, dolayısıyla bu şekilde yani parasız. Tamam bu nakitsiz yani. Nakitsiz sefer. Yani o yol emniyetine çünkü şeyler var ya işte basılıyorlar işte o zaman daha da tehlikeliydi. Ta sen Avrupa'dan ta şeye çıkıncaya kadar Filistin'e varıncaya kadar kaç tane ülkeden geçmen lazım vesaire. Tehlikeli bir yol. Deniz yolu batabiliyorsun ölebilirsin vesaire. Yani bunun tabii karşılığında da ne istiyor? Bir ücret istiyor. Yani faiz. Yani el-Muhim böyle tapınak şöyle yani bir fazla yormayayım size ama burada bu kazılarında tapınak şövalyeleri bir şeyler bulmuşlar yani. Tam o kesin. Ne buldukları çok tartışılıyor. Çok farklı şeyler söyleyenler işte ya yok işte yani şeye kadar ahit sandığına kadar gidenler var. İşte kimisi ne bileyim Merovingian krallığın işte soy ağacını bulduklarını söyleyenler var vesaire vesaire. Ama muhtemelen yani onlar işte bu eski dünyadan kalan bu diğer alemle iletişime geçmeyi sağlayan bu büyü ilminin yani eski kitaplarına, eski yazılarına ulaştılar muhtemelen. Ve buradan da çok ciddi manada bir güç oluştu kendilerinde. O kadar büyük bir güç ki kilise dahi buna müdahale edemedi. Dolayısıyla kilisede onların yani güçlenmesini izleme mecburiyetine kaldı Roma Kilisesi. Ki Roma Kilisesi de zamanın büyük aktörlerinden birisi. Tam büyük bir devlet ve çok yani çok kudretli. El-Muhim yani bu ta işte 13. asırlara kadar böyle devam ediyor. Birçok mal varlıkları oluyor. Yani çok ciddi mal ticaret falan yapıyorlar. Çok zenginleşiyorlar. Yani artık soylu sınıfına giriyorlar. Tam tapınak şövalyeleri artık soylu sınıfına da ister bu yani bütün Avrupa soylarında Fransa, Almanya vesaire hepsine giriyorlar. Çok etkili oluyorlar. Siyasi de, askeri de vesaire. Artık bu Fransa kralının o zaman kaçıncı? 4. Philip. bunun son verilmesini istiyor. Ve o şeyle, Roma Kilisesi'yle anlaşıyorlar ve bunların, yani tapınak şövalyelerinin hepsini yok ediyorlar. Tabii tapınak şövalyeleri yok ediyor derken, tapınak şövalyeleri o zaman, tam bu da önemli bağlantı olarak, tapınak şövalyeleri o zaman hepsini yakalıyorlar, tevkif ediyorlar. İşte çok böyle yani sorgulamalarda vesaire ortaya çıkan hususen suçlama ne? Kafir oluşları tabii ki. Suçlama özellikle şeytanla irtibatlı olmaları, işte şeytani ayinler düzenlemeleri gibi şeyler yani. Tabii başka şeyler, eşcinsellik vesaire gibi şeyler de var. Bundan ötürü hepsini öldürüyorlar, yakıyorlar, işte kaza oturtuyorlar vesaire. Böyle cezalara tabi tutuyorlar. Bir kısmı, yine tapınak şövalyelerinin bir kısmı kaçabiliyor tabii ki. Ve nereye kaçıyorlar? Burada da yine önemli bir bağlantı. İskoçya'ya. Tamam, İskoçya'ya kaçıyorlar. Çünkü o zaman İskoçya şeyle, Britanya ile savaş halinde, meşhur Bruce neydi? Robert Bruce. İşte o zaman İskoçya kralı, onu ona sığınıyorlar. Çünkü o zaman da İngiltere ile zaten savaş halinde. Ve orada yeniden bir, yani bir canlanma yaşıyor. Tabii artık tapınak şövalyeleri olarak değil. İşte orada ne çıkıyor artık yavaş yavaş? İskoçya Mason locaları. Yani Mason locaları da İskoçya kökenlidir. Tam oradan yavaş yavaş işte artık yani bu Masonlar ilkin. Sonra işte bu Masonlar daha sonraki, yani daha sonra Almanya'da, Avusturya'nın yani Almanya tarafında meydana gelen Illuminati hareketi. Illuminati ile Masonların birleşmesiyle işte Framasonlar ya da Fermesonlar, ne diyorlar Türkçesiyle? Farmes Masonlar. İşte bu özgür Masonlar, aydınlanmış Masonlar yani. Illuminati aydınlanmış. Demek yani o birleşimden işte o yeni örgüt ortaya çıkıyor. Ve bunların, yani bu CFR vesaire, bunların babaları da zaten işte bu Farmasonlar. Hepsi Masondur. Hepsi Mason örgüne dahil. Yani inşallah buradan, inşallah gelecek sefere devam ederiz. Allah razı olsun.